Ahıska Türklerinin Vatan Hasreti. Ahıska Türkleri Osmanlı zamanında yaklaşık 250 yıl Anadolu'nun doğusundaki Ahıska toprakları olarak anılan bölgede yaşamışlardır. Bu bölge 1829 Edirne Anlaşması ile Ruslara terk edilmiştir. Bunun üzerine soydaşlarımız Ruslar tarafından Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine zorla sürülmüşlerdir. Uzun yıllardır vatan hasreti çeken Ahıska Türkleri, kendi topraklarına ya da ana vatan olarak gördükleri Türkiye'ye yerleşmek istiyorlar. Anadolu Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin asıl vatanı bugünkü Gürcistan Cumhuriyeti'nin toprakları içinde kalan ve Türkiye ile komşu olan Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adıgen ve Bogdanovka vilayetleridir. Günümüzde kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olarak Orta Asya'daki çeşitli ülkelerde varlığını sürdürmeye çalışan Ahıska Türklerinin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Tarihte Ahıska Türkleri. Dede Korkut kitabında Aksık'a Akkale 481 yılında Akeska adıyla anılan eski Oğuzlar beldesi Ahıska, Gürcüce yeni kale anlamına gelen Ahaltise'nin Türkçe şeklidir. Ahıska, bugünkü Gürcistan sınırları içerisinde bulunan bir Osmanlı toprağı olup Türkiye sınırına 15 kilometre uzaklıktadır. Elde edilen bulgular bölgenin M.Ö. de önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösteriyor. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Ahıska'ya gittiğinde bölgede taş bir kale, kale içinde 1000 tane ev, eski cami, pek çok han, hamam ve medrese bulunduğunu tespit etmiştir. Ama bu eserlerden hiçbiri Kızıl Komünist yönetiminin vahşi politikaları sebebiyle günümüze intikal etmemiştir. Bölge 642 yılında Hazreti Osman döneminde Müslümanların yönetimine girdi. 1068'de Selçuklular, 1268'de Moğollar yönetime hakim oldular. Kısa süren Moğol hakimiyetinden sonra kendi halkından olan derebeyleri yönetimi ele aldılar. Yarı bağımsız olarak İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerine bağlı olarak kaldılar. Ahıska bölgesi 1578 yılında Osmanlı Devleti'nin yönetimine geçti ve eyalet merkezi haline getirildi. 1828 yılında Ahıska'nın 50 bin Türk nüfusu vardı. Bu tarihte Osmanlı'ya saldıran Ruslar önce Kars'ı ele geçirerek büyük bir katliam gerçekleştirdikten sonra Ahıska'ya yöneldiler. 5 Ağustos 1828 günü yerli halkın koruduğu Ahılkelek Kalesi toplarla düşürülerek kaybedildi. Destansı bir kurtuluş mücadelesi veren Ahıska Türkleri 28 Ağustos 1828'de kadın ve çocuk demeden büyük bir katliamdan geçirildikten sonra Ahıska toprakları da Rusların eline geçmiş oldu. 1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Edirne Anlaşması ile birlikte bu topraklar kesin olarak Ruslara terk edildi. Soykırım politikası. Rusya'nın Türkiye'ye ve İran üzerinden düzenlediği Ermeni göçü Kafkasya'daki etnik dengeleri bozdu ve istikrarı yok etti. Birinci Dünya Savaşı Ahıska Türkleri açısından gerçekten çok zor bir dönemdir. Bölgedeki Türk varlığına son vermek isteyen Gürcü, Ermeni ve Rus milletleri Ahıska'da binlerce Türk köylüsünü katletmişlerdir. Dünya kamuoyu ise Ahıska Türklerine yapılan mezalim karşısında sessiz kalmışlardır. 1930'lu yıllarda dini ve kültürel baskıların dışında iktisadi ve siyasi baskılara da hedef olan Ahıska Türklerini Rusların içinde eritme politikalarına yoğunluk kazandırıldı. Bu yıllarda çok sayıdaki Ahıska Türkü sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. Bu gelişme Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni rahatsız etti. 1937 yılından itibaren de Ahıskalılar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından rejim düşmanı ilan edildi. 1937'de doruğa ulaşan Stalin zulmüne Ahıska Türkleri de maruz kaldılar. Aydınların çoğu tutuklandı ve idam edildi. Bu yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İçişleri Halk Komiserliği Özel Soruşturma Bölümü Başkanı Kabulov Ahıska'ya atanmıştı. Kabulov, o zaman ihtiyar ve hasta olan Ahıskalı lider Ömer Faik'i hapse attırmış ve Türkiye casusu olarak çeşitli işkencelere tabi tutturmuştur. İkinci Dünya Savaşı yılları. Stalin, 2. Dünya Savaşı'nda 50 bin genç Ahıska Türkünü Alman cephesine gönderdi. Soydaşlarımız hiçbir askeri eğitim almadan, silah tutmasını bile öğrenemeden kendilerini savaşın tam ortasında buldular. 30 bin genç cepheye gönderildiklerinin ilk günlerinde hayatlarını kaybettiler. 20 bin kişi sakat ve yaralı olarak hayatta kalabildi. Bunlardan 10 bini yurtlarına dönebildi. Günümüzde Almanya'da, Ukrayna'da, Fransa ve İtalya'da bulunan birçok Ahıska Türk'ü işte o vatana dönemeyen sakat yaralı askerlerin torunlarıdır. Tarihin her döneminde zulme uğramış ve vatanlarından uzak yaşamaya mahkum edilmiş tek Türk topluluğu Ahıska Türkleridir. Kırım ve Kazan Türkleri, Çeçenler ve diğerleri hepsi kötü şartlarda da olsa eski vatanlarına döndüler. Bu hak yalnızca Ahıska Türklerine verilmedi. Ahıskalı kardeşlerimiz Erzurum şivesi ile konuşurlar, evlerinde tam bir Anadolu kültürü yaşanır. Türk örf ve adetlerine, Müslümanlığa sıkı sıkıya bağlıdırlar. 1968 yılında Sovyet yönetimi Ahıska Türklerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin herhangi bir bölgesine yerleşebileceklerine dair bir karar aldı. Ama herhangi bir bölge tarifi içinde vatan olarak benimsedikleri Gürcistan toprakları yoktu. Ahıska Türkleri bu dönemde Stalin zulmünden sığındıkları yerlerde hep vatan özlemi çekiyorlardı. Son 70 yılda 3 defa sürgüne uğrayan ve 1944 yılında kanlı diktatör Stalin tarafından sürgüne tabi tutulan Ahıska Türkleri bu dönemde binlerce şehit vermişlerdir. Ahıska Türkleri bugün 13 Cumhuriyet'in 264 değişik bölgelerinde yaşamaktadırlar. Rusya Federasyonu'nun 28 yerleşim biriminde 70 bin, Kazakistan'da 145 bin, Azerbaycan'da 106 bin, Kırgızistan'da 57 bin, Özbekistan'da 30 bin, Ukrayna'da 18 bin, Türkiye'de 200 bin, çeşitli ülkelerde 3 bin olmak üzere 629 bin Ahıska Türk'ü yaşamaktadır. Bunların sosyal, kültürel ve eğitimle ilgili pek çok problemleri mevcuttur. Türk toplulukları içerisinde kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olan Ahıska Türklerinin kendi okulları ve yayın organları da yoktur. Yeni yeni kültür merkezleri, dernek veya cemiyet kurmaya başlamışlardır. Geniş bir alana sürüldükleri halde Türklüklerinden hiçbir şey kaybetmemişler, bugüne kadar Türk adını şan ve şerefle yaşatmışlardır. Soydaşlarımız 1991'den bu yana kısmen iyi şartlarda yaşıyorlar. Fakat onların hedefi ata yurtları olan Ahıska'ya dönmek veya Türkiye'ye yerleşmek. Ahıska Türklerinin Türkiye'ye kabulüne dair kanun. Kanun numarası 3835. Kabul tarihi 2 Temmuz 1992. Eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan ve Ahıska Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere bakanlar kurulunca belirlenecek yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla serbest veya iskanlı göçmen olarak kabul olunabilirler. Bunların kabulleri ve iskanları bu kanun ile 2510 sayılı İskan Kanunu hükümlerine göre yapılır. Gayrimenkul verilerek yapılacak iskanda vali ve kaymakamlar temlikle yetkilidir. Temlik cetvelinde ailenin bütün fertleri eşit hisselerde belirtilir ve tapu ya da temlikteki gibi tescil edilir. İllerde kurulacak alt komisyonlar üst komisyonun vereceği görevleri yapar. Üst komisyonun görevleri şunlardır. A. Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Ahıska Türklerinin kabul şartlarını, geçici ve kati iskan yerlerini belirlemek. B. Yerleştirme ve iskan programlarını hazırlamak. C. Göçmenleri üretici duruma getirmek için gerekli tedbirleri almak. D. Ahıska Türklerinden Türkiye'ye gelmek isteyenleri tespit ve bulundukları yerler ile Türkiye'ye hareket edecekleri bölgelerden toplanmalarını temin etmek, hareket sırasında İAŞ ve sağlık konularında yapılacak işlemleri planlamak, bulundukları yer, ülke yetkilileri ile koordinasyonu sağlayacak ön heyet oluşturmak. E. Ön heyetin yapacağı giderler ile göçmenlerin bulundukları yerlerden nakil, barındırma ve iskan masrafları için sağlanan ödeneğin miktarını belirlemek. F. Başbakanlık ve bakanlar kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak, üst komisyonun kararları görevli bakanın onayı ile kesinleşir. Göçmenlerin kendilerine ait zati ve ev eşyalarının tamamı ile mülkiyetinin kendilerine ait olduğu belgelenen her türlü eşya ve damızlık hayvan, bir defada Türkiye'ye getirilmek koşuluyla her türlü vergi, rüsum ve harçtan muaftır. Gerek Türkiye'de iskan edilecek ve gerekse Türkiye dışında eski Sovyetler hudutları dahilinde halen bulundukları yeni devletlerde kalacak Ahıska Türklerinden bakanlar kurulunca tespit edileceklere çifte vatandaşlık statüsü sağlanır. Perspektif, devlet ve milli savunma. Üzerinde yaşadığımız dünyada insanlar sosyal yaşamlarında belirli topluluklara aittirler. Bunların en temeli ailedir. Sonra genelde çok daha zayıf olmak üzere komşuluk, aşiret, hemşerilik, etnik köken gibi bağlar gelir. bütün bu kimliklerin özellikle siyasi yönden en önemli olanı milli kimliktir. Bir diğer deyişle insanın ait olduğu millettir. Çünkü dünya üzerindeki siyasi otoriteler millet esasına göre birbirlerinden ayrılırlar. Almanya Alman milletinin ülkesidir, Fransa Fransızlarındır, Türkiye ise Türk milletinin yurdudur. Dünya üzerindeki siyasi rekabet ve çatışmalar da yine millet esası üzerinde gelişir. Aynı durum siyasetin bir uzantısı sayılan savaş için de geçerlidir. Almanya, Alman milletini dünyaya hakim kılmak rüyasıyla 2. Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Dünyanın bu şekilde yani ülkeler arası siyasi dengeler üzerine kurulu oluşu her insanı da içinde yaşadığı ülkenin çıkarlarına göre düşünmeye mecbur kılar. Hiç kimse sadece ben, ailem ve işim önemlidir, gerisi önemli değil diyemez. Çünkü ailesinin ve kendisinin geleceği içinde yaşadığı ülkenin geleceğine bağlıdır. Eğer düşman bir ülke yaşadığı toprakları işgal ederse kendisi, ailesi ve işi de bundan büyük zarar görecektir. O, içinde yaşadığı ülkenin bir ferdidir ve gerektiği durumda mutlaka ülkesinin gücü ve bağımsızlığı için varını yoğunu ortaya koyarak mücadele etmelidir. Devletin önemi bu noktada açıkça ortaya çıkar. Çünkü bir ülkeyi ayakta tutacak olan kurum devlettir. Ülkenin milli güvenliğinden sorumlu olan yegane otoritedir. İşte bu nedenle bir ülkede yaşayan her birey devletinin güçlenmesine ve yücelmesine taraftar olmak zorundadır. Devleti zayıflatacak bir hareket içine giriyorsa kendisinin, ailesinin ve sevdiği diğer herkesin aleyhinde hareket ediyor demektir. Toplumsal güvenliğin önemi. Güçlü bir devletin varlığı sadece milli savunma için değil, aynı zamanda ülkenin kendi içindeki güvenlik ve huzurun tesisi için de zorunludur. Devletin zayıfladığı bir ortamda her türlü suç kolaylıkla işlenebilecektir. Suçu tanımlayacak ve engelleyecek bir otorite olmayacağı için toplumda karmaşa ortamı olacaktır. Öncelikle devletin otoritesini yitirdiği ve bunun sonucunda emniyet teşkilatının ortadan kalktığı bir ortam düşünelim. Böyle bir ortam, suçluların her türlü suçu kolaylıkla işleyebilecekleri, dürüst vatandaşların ise her türlü tecavüzün hedefi haline gelecekleri korkunç bir toplum düzeni oluşturacaktır. Muhtemelen güvenlik için devlet yerine özel sektöre başvurulacak, yani mafyavari çeteler oluşacak ve vatandaşlar bunlara para ödeyerek güvenlik elde etmeye çalışacaklardır. Ancak bu mafyavari çetelerin başı bozuk ve suça eğilimli kişilerden oluşması kaçınılmazdır. Bir süre sonra bu kez bu örgütlenmeler vatandaşlara karşı tecavüzlerde bulunacaklar, bu çetelerin aralarında çatışmalar, iç hesaplaşmalar yaşanacaktır. Polis teşkilatının ortadan kalkması kadar vahim bir başka gelişme ise adli sistemin çökmesidir. Devletin otoritesini yitirmesi durumunda mahkemeler de ortadan kalkacak, savcılar ve hakimler çalışmayacaktır. Böyle bir durumda toplumdaki hiçbir hukuki anlaşmazlık çözülemez. Adaletle hükmedecek ve bu hükmü uygulatacak bir mekanizma olmadığı için her türlü haksızlık, hakka tecavüz ve suistimal kolaylıkla uygulanır hale gelir. Sonuçta devlet otoritesinin zayıflamasının toplumsal güvenliği, düzeni ve huzuru tamamen yok edeceği açıktır. Böyle bir durumda ülke içinde yaşanılmaz bir kaos ortamına girecektir.
www.harunyahya.org